Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 28 Eylül 2017 Perşembe Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Önümüzdeki yarım saat içerisinde sizlere dünyadan son gelişmeleri aktaracağım. Bölgede gündem sıcak. Irak-Kürdistan bölgesel yönetimindeki bağımsızlık referandumu tartışmaları devam ediyor. Bölge ülkeleri arasında yeni temaslar tesis ediliyor. Yeni açıklamalar var, aktaracağım. Bugün biraz Türkiye-Almanya ilişkilerine bakacağız. Pazar günü Almanya'da seçimler vardı. Sıcağı sıcağına değerlendirmeye çalıştık ama biraz daha derinlemesine anlamaya çalışacağız. Merkel'li yeni dönemde Almanya nasıl bir Almanya olacak ve Türkiye ile ilişkileri nasıl olacak? Faruk Şen'e bağlanacağız. Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın önde gelen isimlerinden kendisi kurucusu. Almanya'yı yakından biliyor. Detayları kendisiyle konuşacağız. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Irak-Kürdistan bölgesel yönetimindeki bağımsızlık referandumunun resmi sonuçları açıklandı. %92 ile evet çıktığını açıkladı Yüksek Seçim Komisyonu. 4.581.255 kişiden 3.305.925'i oy kullanmış ve geçersiz oy sayısı 21.180 diye verilmiş. %92'ye %7.27 civarında. Usulsüzlük iddiaları var tabii. Bakayım yerlerde nüfus kadar oy çıkması tartışılıyor. Çeşitli sosyal medyaya düşen görüntüler var ama resmi açıklama bu yönde tartışmalı. Bölgelerde ne kadar oy kullanıldığı belli değil. Süleymaniye Goran hareketinin daha etkin olduğu yerlerde katılım da daha düşük gözüküyor. Tabii tartışmalar bitmiyor. Erbil yönetimine bir abluka kıskacı var şu anda son gelişmelere bakılırsa ve Ankara ve Bağdat arasındaki koordinasyonun arttığını görüyoruz. Merkezi hükümet Türkiye'nin petrol ihracatı konusunda sadece Bağdat hükümetini muhatap almayı kabul ettiğini duyurdu son olarak Reuters'ta. Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi ile telefon görüşmesi yapmış. Burada söylediği belirtiliyor. Bütün kararlara destek vereceği belirtiliyor. Irak Merkez Bankası Kürt bölgesine mali havaleleri durdurmuş vaziyette. Bütün uçuşların cuma günü yani yarından itibaren uluslararası uçuşlar askıya alınacak, hava sahası kapatılıyor gibi gözüküyor. Ama IKB'ye bir diyalog önerdi Bağdat'a. Bölgedeki hava yollarına gözlemci gönderilmesi konusunda görüşme teklifinde bulunduğu söyleniyor. Bakacağız buna. İran'ın tepkileri sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif referandumu çok ciddi bir hata diye nitelendirdi ve Kürtlerin dostu insanlar olarak, ebedi dostlar olarak kalacağız, sınırlı kalmayacak büyük bir stratejik hata olduğuna inanıyoruz. Bu bölgeyle sınırlı kalmayacak bu referandumun hatası diye bir uyarısı yer aldı. Dün aktarmıştım, Irak Meclisi Başbakan İbadi'ye Kerkük'e asker gönderme yetkisi vermişti. Orada Arap ve Türkmen nüfus da var ve referandumu boykot etmişlerdi onlar. Boykot kararı alınmıştı. Tartışmalı bölgelerden en önemlisi petrol zenginliğiyle Kerkük elbette. Kerkük valisi Necmettin Kerim'in de açıklamaları var. Bu kararlar Irak hükümeti ve meclisine ait değil ifadelerini kullandı. Bir de Rusya'ya güveniyoruz gerilimin düşürülmesi konusunda vurguları dikkat çekici oldu. Rusya daha temkinli yaklaşıyor bu bağımsızlık referandumuna, onu belirtmek lazım. Şimdi tabii Kerkük'te bir gürültü kopar mı? Herkesin dikkatleri o yönde. Ama KDP'den özellikle barış müzakerelerine hazır oldukları, barışçı bir süreç istedikleri ve tehdit oluşturmadıkları mesajları arka arkaya geliyor. Amerika'da da demokratların senatodaki lideri Chuck Schumer'ın Trump yönetimine referandum sonrası Kürdistan bölgesinin bağımsızlığını tanımaya çağırdığını aktaralım. Yani hem bölge ülkeleri, İran ve Türkiye başta olmak üzere Kürdistan bölgesel yönetimindeki partilerden diyalog çağrıları geliyor, müzakere çağrıları geliyor. hem de yurt dışında da böyle bir hareketlilik var. Ambargoya tabi tutulmasının bir gerilim yaratacağı belirtiliyor. Özellikle Goran hareketi biz destekledik tabii bağımsızlık referandumunu ama zamanlamasına itiraz ettik. Çünkü savaş olasılığı vardı. Açıklamaları, kardeşçe yaşamak istedikleri açıklamalarının eksik olmadığını belirtmek gerekiyor. Evet, şimdi tabii Türkiye'nin tavrına bakmak lazım. Burada seyahat uyarısı dışında somut bir adım gözükmüyor aslında. İran'dan da aynı şekilde Türk Dışişleri tekrarladı seyahat uyarısını. Hava sahası kapatılacak deniliyor. Uçuşlar Erbil ve Süleymaniye uçuşlar durdurulacak öyle gözüküyor. Hava sahası kapatılınca doğal olarak aslında bir karar yok ama Bağdat'ın aldığı karar gereği iş buraya varıyor kaçınılmaz olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı var. Polis Akademisi'nde yaptığı son açıklamada mezuniyet töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şöyle vurgular yaptı. Dedi ki bu üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum değil. Kuzey Irak'taki anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle kendisini ateşin ortasına attı. Kuzey Irak dedi. Oturduğun yerde param, pulun var, petrolün var, rahat dur. Nasıl böyle bir adım atarsın? Bizimle İran'la federal devletle konuştun mu? Devlet yönetmek aşiret reisi olarak işi çözmekle olmuyor dedi. Yeni Lawrence'lar başarılı olamayacak diyerek biraz da İsrail'i eleştirdi. Mossad'ın ileri gelenleriyle Kürtlerin işbirliğini gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanının tutumu böyle oldu. Bugün kritik bir görüşme var. Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşecekler. Ankara'da olacak görüşme ve muhtemelen Suriye'den Kuzey Irak'taki referanduma, S-400'lerden Akkuyu nükleer santraline iki ilişkiler, siyasi ve ekonomik ilişkiler gündemde olacak. Detaylarına bakacağız. Bu arada son Alman askerlerin İncirlik'ten ayrıldıklarını, çekilme işleminin tamamlandığını aktarayım. Evet, Suriye diplomasisine bakarsak Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de Rus ve Suriye savaş uçaklarının bombardımanlarında bir haftada en az 150 kişinin öldüğü iddiaları var. Savaş suçu iddialarını Rusya tarafı reddediyor. Diğer yandan Kürtlerin siyasi örgütü Ankara'nın terör örgütü saydığı PYD'nin 7. kongresi yapıldı Rimelan kasabasında. Eş başkanlar Salih Müslim Asya Abdullah yerine iki yeni isim seçilmiş. Şehoz Hasan ve Hevi Mustafa olmuş bunlar. Bir yandan da Şam'la bir özerklik tartışmaları vardı. Müzakere edilmesi özerkliğin ama önce IŞİD'den kurtulması ondan sonra bu işlere kalkışılması. Salih Müslim'in açıklamaları görevi devretmeden önce eğer Irak Kürdistan'ın askeri saldırı yapılırsa YPG'nin buraları savunacağı, askeri kanadın buraları savunacağı yolunda oldu. Şimdi 8. tur bir ay içerisinde Suriye'de Cenevre kentinde bu ay sonunda Kasım ayı başında ya da başlayacak. Bakalım orada ne gibi gelişmeler olacak? Orta Doğu'dan diğer başlıklara bakarsak Tahran'da IŞİD'in esir aldıktan sonra boğazını keserek öldürdüğü İran devrim muhafızları askeri 25 yaşındaki Muhsin Hoceci için başkent Tahran'da görkemli bir cenaze merasimi düzenlendiğini aktaralım. Hamaney dini lider de katıldı. Ailesiyle birlikte tavutun başında dua etti. Meclis Başkanı Larijani, eski Cumhurbaşkanı Ahmedi Necat hepsine törene katıldılar. Şehidimizin kesilmiş boğazına andolsun hepsini öldürmeden oturmayacağız dedi. Devrim muhafızlarının ünlü komutanı Kasım Süleymani dikkat çekiciydi. Bunun dışında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail yerleşimlerinin sonsuza kadar yerlerinde kalacağı yönünde Batı Şeria'daki işgalin 50. yılı sebebiyetiyle yerleşimlerin kurulmasının 50. yılı sebebiyetiyle konuşma yaptı. Böyle bir tartışmalı açıklaması vardı ve Filistin'in de Interpol tarafından kabul edilmesi, Interpol'e dahil edilmesi tartışmaları var. Bu Filistin tarafı için bir zafer olarak görülüyor Interpol'le üyelik hakkı. Amerika'dan başlıklara bakalım. Donald Trump'ın seçim kampanyasının önemli vaatlerinden bir tanesi vatandaşlara vergi indirimi sağlayacak vergi reformu tasarısının önemli ayrıntıları Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan tarafından paylaşıldı kamuoyuyla. Kurumlar vergisi oranını %35'ten 20'ye indiriyorlar. Böylece şirketler daha hızlı büyüyebilecek, daha büyük miktarda yatırım yapılacak diyorlar ama tabii bu en zengin bireyler için daha az vergi, daha düşük vergi oranı anlamına geldiği için tartışma yaratmış kalmış vaziyette. Amerika'da diğer başlıklar, Trump Facebook'u kendisine karşı olmakla suçladı. Sosyal medya şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg, ünlü CEO'su, bunu reddetti. Her görüşe açık olduklarını duyurdu. Facebook, Twitter, Google Amerikan Kongresi'nde ifade verecekler bunların CEO'ları. Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönünde iddialar var. Teknoloji devlerinin tanıklık yapmaları isteniyor. Bunu belirtelim. Amerika'da bile Donald Trump'ın sağlık yasası yeterli desteği bulamadığı için Cumhuriyetçiler tarafından geri çekilmiş vaziyette. Bir başka başlıkta Donald Trump'ın İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la basın toplantısı sırasında ismini unutup başkan demesi kendisine. Twitter'dan İspanya Başbakanı Joy'u ağırlamak benim için onur diye de bir açıklama yaptı. Amerika-Rusya ilişkilerinde kimyasal silahların imhası konuşuluyor. Rusya 1997'de yürürlüğe giren kimyasal silah sözleşmesi kapsamında elindeki kimyasal silahları imha etti. Anlaşma gereği 31 Aralık 2018'e kadar vakit vardı. Kimyasal stoklarını Rusya daha önceden, tanınan süreden önceden imha ettiği anlamına geliyor. 40 bin ton kimyasal silah bulunuyordu. Amerika'nın kimyasal stoklarının bir bölümü 2019'da, diğer bölümü ise 2020'de imha edecek. Amerika Rusya'nın gerisinde kalmış gözüküyor bu açıdan. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yaptı bu konuda. Kendi ülkesinin aksine Amerika'nın elindeki kimyasal silahları imha etme karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi. Sürelere uymuyor, bütçede gereken finansman kaynaklarının ayrılamaması gibi bahanelerle bu süreyi 3 kez ertelediler. Kulağa pek tuhaf geliyor dedi. Kendi ülkesinin kimyasal silahların tamamını imha etmesini ise tarihi bir olay olarak nitelendirdi Rusya Devlet Başkanı. Rusya'dan bir Çeçenistan'la ilgili bir başlık var. Federal Güvenlik Servisi geçmişte Rusya'nın arananlar listesinde ilk sırada yer alan 2013'te öldürülen ayrılıkçı Çeçen isyancıların lideri Doku Umarov'un mezarını ortaya çıkartmış. Umarov ve 4 tane daha militan var bu mezara. Mezar Inguşetya'nın dağlarında bulunmuş. Kimlik tespiti için daha önce kalıntılar Moskova'ya götürülmüş. 2013'te öldürülmüştü. Evet, Avrupa'ya bakalım biraz daha. Schengen vizesiyle ilgili gelişmeler var Avrupa'da. AB komisyonundan bir yazılı açıklama yapıldı. Yeni bir teklif getirilmiş, 26 üye ülke arasında serbest dolaşım imkanı sunan Schengen sisteminin askıya alınabilme süresinin uzatılması. Sığınmacı kriziyle bu Schengen tartışılmaya başlanmıştı. Şimdi yeni teklifte 2 yıldan 3 yıla bunun sürenin çıkartılması düşünülüyor. Tabii teklif ancak Avrupa Parlamentosu'nun onayı ve AB Konseyi, yani Avrupa Birliği liderlerince onaylanırsa yürürlüğe girecek. Serbest dolaşım imkanı sığınmacıların bir sınırdan öbürüne rahatlıkla atlayabilmeleri üzerine sınırlandırılmıştı. Şimdi sürenin, askıya alınabilme süresinin uzatılması isteniyor. Avrupa'da gözler pazar günü planlanan İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki referandumda. Katalanlar referandumu düzenlemekte ısrarcı gözüküyorlar. İspanya hükümeti tek taraflı ayrılmanın anayasada bulunmadığını belirterek buna itiraz ediyor ve polisiye tedbirleri de almış durumda. Tabii işler kızışıyor çünkü polisiye tedbirler de devreye girmiş vaziyette. Karşılıklı milliyetçi hissiyat hem İspanya tarafında hem de Katalonya'da artıyor giderek. Barcelona Belediye Başkanı Avrupa Birliği'nden ara bulucu olması için Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu. Katalan polisine seçimi engelleme talimatı verilmiş durumda. Resmen başsavcılık, İspanya Başsavcılığı, yerel polis teşkilatı Mossos Desquadra'ya Katalonya hükümeti tarafından seçim merkezlerinde oy kullanılmasını engelleyin talimatını gönderdi. Katalonya'da hakikaten gerilim dorukta. Daha önce polis çeşitli baskınlarla oy malzemelerini, oy kullanma malzemelerini toplamıştı. Katalan yerel hükümetinin 12 aralarında bakan yardımcılarının da bulunduğu 12 üyesi tutuklandı, gözaltına alındı ve Katalonya Bölge Yönetimi Başkanı'na da tutuklama tehdidi yöneltildi. Özerkliğin askıya alınması gibi bir durum mevzubahis. Hal böyleyken Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Estonya'nın başkenti Tallinn'de gayri resmi zirvede bir araya geliyor. Geleceğe yönelik reform önerileri tartışılacak. Yol haritası masaya yatırılacak. Köklü bir tadilat isteyen Fransa var. Cumhurbaşkanı, liberal cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. O da ülkesinde protesto gösterileriyle karşı karşıya çalışma yasası sebebiyetiyle. Avrupa Birliği içerisinde tabii sığınmacı krizinden bu yana çok ciddi sıkıntılar söz konusu oldu. Mali para politikalarından tutun da sosyal politikaları ve entegrasyona kadar derin tartışmalar var. En son Almanya'da geçen hafta pazar günü seçimlerde Almanya için alternatif göçmen karşıtı ve Euro karşıtı, Avrupa Birliği karşıtı Almanya için alternatif 3. parti olarak meclise, federal meclise girmişti. Bunun arkasından tartışmalar sökün etmiş durumda. Bakalım liderler zirvesinden ne çıkacak. AfD oyları da araştırılıyor bu arada Almanya'da. Meclise giren 3. büyük güç haline geldi. En çok Doğu Almanya, yıkılan Doğu Almanya sınırları içerisinde kalan yeni eyaletlerden AfD'nin oy aldığı tespit ediliyor. Saksonya'da 1. parti çıkmış durumda ve oy verenlerin büyük bir bölümü de erkek. İşsizlik burada en başa çıkan sebep olarak uzmanlar tarafından gösteriliyor. Doğu Alman erkeklerin AfD'yi tercihinin temel nedenlerinden birisi buymuş. Çünkü birleşme sonrası Batı sisteminin kaybedeni olarak kendilerini hissediyorlar. Üzerine bir de tabii sığınmacı krizi eklenince sığınmacıları rakip olarak görmelerinin bu aşırı sağcılaşmada payları bulunduğu belirtiliyor. 2016 rakamlarına bakıldığı zaman aslında tablo çıkıyor ortaya. Almanya'nın doğusunda işsizlik oranı batısına göre çok daha yüksek. %8 8.5 Almanya'nın doğusunda işsizlik, batıda %5.6 civarında gösteriliyor. Avrupa'daki mali meseleler sadece Almanya değil, Britanya'da da tartışılıyor. İşçi Partisi'nin sol kanattan son dönemde sesi daha güçlü bir biçimde çıkan lideri Jeremy Corbyn son olarak dikkat çekici bir çıkış yaptı. BBC'ye bir röportaj verdi ve Google, Amazon, Facebook gibi yeni teknolojiler geliştirerek milyarlarca dolar kazanan şirketlerin karlarını toplumla paylaşması gerektiğini söyledi. Kurumlar vergisini arttırmayı planladıklarını söyledi. Amerika'dakinin aksine bakın bu söylemler. Dikkat çekici. Onun üstüne bir de Daily Telegraph gazetesi Corbyn'in işçilerini çıkartarak robotlarla üretime geçen şirketlere özel bir robot vergisi getirmek istediği haberine yer verdi. Tartışma yarattı tabii bu. Bu kadar işsizlik varken Avrupa'da aşırı sağcılık yükselirken solda farklı bir gündemle ortaya çıkıyor, sahneye çıkıyor anlamına geliyor Corbyn'in bu önerisi. Corbyn zira bu robot vergisiyle elde edilecek paranın teknolojideki gelişmeler yüzünden işlerini kaybeden kişilerin yeni meslek eğitimlerine harcanması için kullanılmasını istiyor. Diyor ki gazeteye göre Corbyn, son derece gelişmiş teknolojileri kullanarak inanılmaz paralar kazanan açgözlü şirketlerin karlarından pay almak hakkımız. Tabii muhafazakarlar, muhafazakar parti temsilcileri bu alanda devlet müdahalesinin ve inovasyonu vergilendirmenin çılgınlık olduğu görüşünü açıklamış durumdalar. Böyle bir Avrupa sağı ve solu arasındaki gündem farklılığı da aslında burada ortaya çıkıyor. Son olarak İrlanda'da ülkedeki kürtaj yasanın referanduma sunulacağını aktaralım. Koyu Katolik ülkede Başbakan Leo Varadkar 2 yıl içerisinde bu kürtaj yasağı dair bir takım başlıkları referanduma sunacaklarını duyurdu. Kesin tarih henüz belli değil ama anayasa kürtajı, tecavüz, ensest, kaçınılmaz düşük gibi durumlarda da yasaklıyor İrlanda'da. Hakikaten çok koyu muhafazakar bir yasak var burada. Ayrıca kutsal değerlere hakaretin de referanduma gideceği, hakareti suç olmaktan çıkartmanın da referanduma götürüleceği belirtildi. Seçme yaşını 16'ya indirme, yurt dışında yaşayan vatandaşların cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermesine hak tanıma gibi boşanma öncesinde eşlerin ayrı yaşaması gereken 2 yıllık süreyi de azaltma gibi unsurları da varmış bu referandumun. Evet, Avrupa'dan devam edelim. Yunanistan'ın Anonymous'la mücadelesi, uluslararası internet hacker grubu, siber korsan grubu son dönemde dünya çapında saldırıları ve ifşaatlarıyla yeniden gündeme gelmiş idi. Bu kez hedef tahtasına Yunanistan'ı yerleştirmiş gözüküyor. Resmi veri tabanına yönelik Yunan hükümetinin bir dizi saldırıda bulunmuş Anonymous ve pek çok resmi belge ve yazışmayı ele geçirmiş. Bunlar arasında Yunanistan Merkez Bankası'nın birçok belgesi de bulunuyor. Dikkat çekici bir şey tabii. Şimdi internet ortamında yayınlamıştı bir kısmını. Çok büyük bir dönemi kapsıyor. 2000 yılların başlarına ait. Tabii Yunanistan'daki mali krizle hep bağlantılı bu meseleler. İlk etapta 10 GB'lık bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşacakmış Anonymous. Geçen hafta sonu bu internet üzerinden borçlarını karşılayamayanların taşınmaz mallarının açık arttırmaya sunulduğu platform grubunun saldırısına uğramış. Saldırı sonrası da ilgili resmi site devre dışı kalmış vaziyette. Yunan makamları kırmızı alarma geçmişler. Özel istihbarat araştırmaları yapıyorlar. Anonymous da niye yapıyor peki bunu? Diyorlar ki kemer sıkma politikaları, sert ekonomik tedbirler neticesinde Yunan devleti artık vatandaşlarına temel hizmet sunacak durumda değil. Bu da kabul edilemez bir şey. Cezalandırmasının vakti geldi diyor. Böyle bir mali kriz meselesi var. İşte Almanya'dan dayatılan, Troika'nın dayattığı kurtarma paketlerinin bedelini ödüyor Yunanistan. Gerçi toparlanma işaretleri gösterdiği turizmin canlandığını biliyoruz ama bir yandan da böyle bir siber olguyla karşı karşıyayız. Biraz Asya'ya bakalım. Japonya'da aktarmıştım size, Başbakan Shinzo Abe erken seçim kararı almış idi. Biraz kumar gibi nitelense de tarih de ortaya çıktı. 22 Kasım tarihi gösterildi Japonya'da erken seçimler için. Abe Liberal Demokratik Parti bu baskın seçimlerle iktidarda pozisyonunu güçlendirme. Çin'le yeni rekabet süreci var, Kuzey Kore krizi var Asya'da ve elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Son olarak tabii liberal pasifist anayasayı değiştirerek yurt dışına asker göndermenin önünü açmıştı Shinzo Abe hükümeti. Şimdi 22 Kasım seçimleriyle gücünü pekiştirme arayışında. Şimdi ne olacak 22 Kasım'da Japonya'da, bunu göreceğiz. Bir tane de Tokyo valisi Yuriko Koike umut adını verdi. Yeni bir siyasi hareket ortaya atmış Abe'yi zorlama arayışındaymış. Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilgili kriz de devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar BM Genel Kürsüsü'nden Donald Trump'ın Korelileri, Kuzeylileri yok etmeyle tehdit ettiği dünya kamuoyunda çok tartışılmıştı. Şimdi Çin Dışişleri Sözcüsü Liu Kang açıklama yapmış ve Kore'de nükleer krizin diyalogla çözülmesi gerektiğini tekrarlamış. Savaş sözcükleriyle krizi tırmandırmanın ve iyi bir seçenek olmadığını söylemiş. Donald Trump en son İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısında bu süreci anmış idi. Askeri müdahaleyi ikinci seçenek ama tercih edilmeyen seçenek, yine de biz hazırlıklıyız demişti. Kuzey Kore için askeri seçeneğin yıkıcı olacağını da söylemiş idi. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson 28-30 yani bugün başlayacak 30 Eylül tarihleri arasında Çin'e gidecek. Hem ticaret var gündemi hem de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile yaşanan nükleer krizin görüşmeleri olacak. Tillerson'ı ayrıca Donald Trump da izleyecek. Kasım ayında Çin ziyareti, bir başka Çin ziyaretini de Amerikan Başkanı yapacak. Kampanyasında Çin'i kur meselesi yüzünden çok sert bir biçimde eleştirmişti. Çin'le müthiş bir rekabet var tabii Asya politikası bağlamında Amerikan yönetiminin. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile bağlantılı bir de kuzeyde tutukluluğu cezaevinden serbest bırakıldıktan sonra Amerika'da hayatını yitiren Amerikan vatandaşı Otto Warmbier. Bu çok tartışılmıştı. Aile oğullarının sistematik işkence kurbanı olduğunu en son açıkladı. Televizyon programında açıklamışlar. Gıda ile zehirlendiğini iddia ediyorlar oğullarının. Pyongyang'da 2016'da kaldığı otelde bulunmuştu. Politik bir sloganı çalmak suçlamasıyla cezaevine konulmuştu. Amerika ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerde gerilmişti. Sonra da 15 aydan sonra Haziran'da tıbbi nedenlerle serbest bırakılmış, evine gittikten kısa bir süre sonra hayatını yitirmişti. Bu da bir başka tartışma başlığı olmuştu. Amerika ile Kore Demokratik Cumhuriyeti arasındaki, Kuzey Kore arasındaki gerilimler, gerilim sırasında. İnsan hakları ve işkence iddiaları böylece Korelilerle ilgili yoğunlaşmıştı. Onlar da casuslukla suçluyorlar. Pyongyang'a kolay kolay öyle elini kolunu sallayıp da gidilemiyor aslında. Bu da bir tartışma başlığı haline gelmişti. Tayland'dan bir haber verelim. Eski Başbakan Yingluck Shinawatra, bir Shinawatra ailesinin mensubu, pirinç üreticilerin destek programını denetlemeyi ihmal etmekten suçlu bulunup 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış gıyabında. Çünkü ülkeden kaçtığı iddia ediliyor. Gerçi hükümet nerede saklandığını biliyoruz diyor. 22 Mayıs 2014'te de askeri darbeyle görevinden alınmıştı. 5 yılda siyasetten men yasağı kendisine getirilmişti. Bu sübvansiyon programı üreticiden büyük övgü almıştı ama milyarlarca avroluk zarara da neden olmuştu. Popülist politikalarla itham edilmişti. Ağabeyi Taksin Shinawatra çok tartışmalı bir isimdi. 2006'da o da darbeyle devrilmişti. Tayland'dan böyle bir başlık var. Asya'dan bir, Afganistan'dan bir başlığım var. Kabil'de havaalanına roketli saldırı düzenlendi. Tam da Amerikan Savunma Bakanı James Mattis'in uçağının Kabil'e inmesinden birkaç saat sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Roketli saldırı kim yaptı bilinmiyor ama tabii Taliban'la savaş en son Trump'ın yeni birlik gönderme, ek birlik gönderme politikalarıyla devam ediyor. Efendim biraz daha yaşam haberi vereceğim size. Avrupa Astronomi Topluluğu İtalya'daki Padova ve Bologna Üniversitesi'nden bilim insanlarının Ay ve Mars'ta insanların yerleşmesi için ideal alanlar bulunduğunu duyurmuşlar. Lav tünelleri varmış. Kararsızca soğumaları sırasında oluşmuş bunlar. Ve koloni kuracak insanları kozmik radyasyon ve küçük meteor yağmurlarından da koruyabilirmiş. Evet, dünyanın dışında bir de Mars ve Ay çıkmış gözüküyor. Astronotların eğitim programlarına da bu lav tünelleri girmiş. Birleşmiş Milletler yapay zeka ile ilgili gelişmeleri, yaratacağı tehditleri incelemek için Hollanda'nın La Haye kentinde bir merkez kurmuş. Tabii robot, şimdi Jeremy Corbyn'in de gündeme getirdiği robot, otonom robotlar meselesi kitlesel işsizliğe ve risklere yol açacak deniliyor. İşte bunlar tartışılacakmış. Bir de son olarak Birleşik Arap Emirlikleri kızıl gezegen Mars'ta şehir kurmayı planlıyormuş. Mars 2117, biz göremeyeceğiz tabii, adlı bir proje var. Dubai'de Mars gezegeninin zorlu koşullarını taklit eden bir uzay şehri kurulacakmış. Bir ara verelim. Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Başkanı, kurucusu Faruk Şen'e bağlanmazdan önce Bon Iver'dan bir şarkı Flume'u dinleyelim. Az sonra buradayız, bizden ayrılmayın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Bu hafta iki başlık hep öne çıkıyordu. Almanya önemli. Pazar günü genel seçimler yapıldı. Biz de hemen seçim sonuçlarını sıcak sıcak değerlendirdik. Ama tabii günler içerisinde başka sorular da ortaya seriliyor. Sonuçlar değerlendiriliyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra nasıl bir Almanya olacak? Merkel'in dördüncü döneminde ve Türkiye ile ilişkilere nasıl yansıyacak bu? Bu konunun en önemli uzmanlarından bir tanesi telefon attığımızın diğer ucunda Faruk Şen. Hoş geldiniz yayınımıza Faruk Bey.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Teşekkürler kabul ettiğiniz için. Şimdi tabii pazartesiden beri epey de konuşuyoruz. Daha sonra açıklamalar da sükun etti. Almanya'da yeni bir dönem açılıyor ama nasıl bir Almanya olacak? Herkesin kafasında bu. Çünkü Almanya için alternatif bir aslında Avrupa kuşkucusu, marka geri dönülmesi, Avrupa Birliği'nden uzaklaşılması talebiyle çıkıp zamanla sığınmacı kriziyle iyice aşırı sağı bünyesinde toplayan bir yapı haline gelmişti. Entegrasyon projesinin de bir türlü yürüyememesi sığınmacı kriziyle. Şimdi tabii Merkel, Angela Merkel çıktı ve dedi ki ilk seçimlerden hemen sonra geri alacağız bu oyları, AfD'ye giden oyları dedi. İşleri de biraz bu kriz halinde zor gözüküyor. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Hakikaten siz yeni Almanya'nın ne menen bir Almanya olmasını bekliyorsunuz. Çok farklı bir Almanya mı olacak? AfD'nin etkisi burada ne olacak?
Şimdi Almanya'da ilk defa 1948'den beri federal meclise aşırı sağcı bir parti girdi. Geçtiğimiz seçimlerde, 2013 seçimlerde bu partinin aldığı oy oranı 4,7 idi. Fakat daha sonra 3 eyalet seçiminde de %5 sınırını aşarak eyalet meclislerine girdiler. Federal meclise girişlerinin ayak seslerini verdiler. Şimdi bu partiye baktığınız zaman diğer aşırı sağcı partilere benzemiyor. Nasyonal sosyalistler ve diğerlerini, onlar hepimizin bildiği gibi baldırı çıplak sokakta Türklere, yabancılara saldıran bir gruptu. Bunlar öyle değil. Bunlar elitist rasistler. Yani bunların içinde doktoru var, mühendisi var, gazetecisi var, öğretmeni var ve bunlar daha derine inen bir kadro. Bunlar Hristiyan Demokrat'ın bıraktığı boşluktan yararlanarak aşırı sağ bir parti olarak parlamentoya girdiler. Bunların yükseleceğini 2 yıl evvel biliyorsunuz Angela Merkel çok humanist bir çıkış yaptı. Biz dedi Türkiye üzerinden 1 milyon Suriyeli mülteciyi alır 10 milyar euro da para ayırabiliriz dedi. Bundan sonra Almanya'da Hristiyan Demokratlardan bir kopuş başladı. Ki bu kopuşa rağmen Angela Merkel'in %33,4'lük bir oy oranını alması büyük bir başarıdır. Zira Almanya tarihinde ilk defa bir başbakan dördüncü kere iş başına geliyor. Avrupa'da da bunun benzeri bildiğim kadarıyla yok. Bundan sonra Almanya ne olacak? Almanya için alternatif parti çalışmalarını hızlandıracak ve Almanya'daki ekonomik kriz yok. Fakat büyük bir yabancı düşmanlığı, büyük bir İslam düşmanlığı var ve son zamanlarda maalesef bütün partilerin katkısıyla da bir Türkofobi var. Bunlardan yararlanarak ben bir dahaki seçimlere kadar oy oranını daha da arttıracağımdan hareket ediyorum. Sağ kayan bir Almanya ile karşı karşıyayız. Neden sağ kayıyor? Bakın Alman Sosyal Demokratları iki seçim önce %40'lara kadar oy alıyordu. Şimdi yarı yarıya düştüler. Ne oldu? Alman Sosyal Demokratları da Martin Schulz çok oportun bir politika izleyerek Türkofobiyi, Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı öne çıkararak oy alacağını zannetti Almanya. Hayır. Hakikisi varken taklidine kimse oy vermez.
Hocam burada bir araya giriyorum ama SPD aslında Türkiye'nin de Türk asıllarında hamisi pozisyonunda değil miydi? Yani etkilendi, yıllarca Gerhard Schröder'den de öncesinde aslında. Burada hemen şunu sormak istiyorum. Yani onlar nasıl toparlanır ayrı bir soru ama Türkiye'nin söylemlerinin bunda bir etkisi var mı gerçekten? Yani çünkü gerçekten hani Almanya-Türkiye ilişkilerinde görülmemiş bir retoriğe ulaşıldı son dönemde. Almanya seçimlerine birebir karışacak şekilde açıklamalar yapıldı Ankara'dan. Dolayısıyla bunun bir şeyi var mı? Nasıl şimdi, oldu SPD bu hale geldi?
1987'de ben eski kurumda ilk defa Almanya'da Alman vatandaşına geçen Türkler hangi partiye oy verir diye araştırma yaptığım zaman %87 Sosyal Demokratlar'aydı. 2013'te yaptığımız son araştırmada bu %54'e düştü. Ve son olarak bundan 4 hafta evvel yaptığımız araştırmada Alman Sosyal Demokratlar'ın oy oranı %45'lere kadar düştü. Bunda tabii Martin Schulz'un, özellikle Martin Schulz'un ama Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in de Angela Merkel'le yarışır gibi Türkiye karşıtı önemli rol oynadı. Ve hatta bir adım daha ileri gidelim. Martin Schulz Türkiye düşmanlığında Angela Merkel'i geçti. Şimdi şöyle bir şey, acaba bizim bunda nasıl bir katkımız var? Bizim bunda şu katkımız var. Almanya'nın çok sıcak bir karnı vardır. O da Nazi söylemi.
Evet.
Fazla Nazizmle etkiledik. Böyle saldırılar yaptık. Tabii Almanlar bunun ilk önce biraz dinmesini bekledi. Dinmesi olmayınca Almanya ekonomik ve politik yaptırımlara girişti. Ve her yaptığı yaptırımlarla kendi seçmeninden de puan aldılar. Hı. Şu anda tabii Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı. Almanya'da Türkiye karşıtı partilere oy vermeyin diye. Ama Alman parlamentosuna giren 6 partide, yani sadece Sosyal Demokrat, Hristiyan Demokrat, Yeşiller değil, Sol Parti, Zür Demokrat, Almanya için alternatif, hepsi Türkiye karşıtı partiler haline geldi. Zeyda Hanım, Türkiye karşıtı politikacılara puan getiren bu duruma geldi. Bu açıdan tabii ki biz de biraz zemin hazırladık. Fakat Almanya bunda çok ileri gitti. Çok Türkiye'ye saldırdı. Turistlerini bile yollamamak için her türlü olayı yapmaya başladı. Bunlar da olumsuz gelişmeler.
Evet. Peki bütün bunlar tabii doğrudan bir şekilde Almanya'daki Türkiye asıllıları etkileyecek. İşte çok tartışılıyor. Çifte vatandaşlığın iptal edilmesi. Gerçi o da epey bir tartışma konusu ama hani yaşamadıkları yerlere dair insanların oranın kaderlerini etkilemeleri gibi çok trajik videolar da izledik. Biz Hollanda'da atlı polis karşısında direnen iki Türk'ün aralarında Türkiye'de değiliz, bize bir şey olmaz gibi cümleler kurduğunu gördük. O yüzden böyle bu iş daha da derinden tartışılmaya başlandı ama son tahlilde kazanılmış bir hak var Almanya'da Türk vatandaşlar, Türk asıllılar tarafından. Şimdi yeni dönemde Merkel Türkiye politikalarını şimdi AfD seçmenini geri kazanmaktan da bahsettiğine göre ve bütün bu sığınmacı krizi, Suriye Savaşı'nın patlatılmasıyla aslında Türkiye'nin de burada maalesef katkıları var. Döndü dolaştı Almanya'ya vurdu 1,5 milyon neredeyse sığınmacıdan bahsediliyor. Bu söylem AfD'nin ağzında. Türkiye vatandaşlarına, Türk asıllıları nasıl etkileyecek orada? Merkel sağa kayacak. Alman ana akımı sağa kayıyor diyorsunuz. Bunun
Hanım,
Türkler açısından sonuçları ne olur bunun? Türkler açısından.
Şimdi soruyu anladım. Şunu sizin için direkt olarak söyleyebilirim. Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın son tespitlerine göre Almanya'da 3.200.000 Türk kökenli göçmenimiz yaşıyor. Bunların takriben 1,5 milyon kadarı Alman vatandaşlığını aldı ama aynı zamanda Türkler vatandaşı olanlar da çok. Bunlarda bir korku başladı. Bakın 2006-2013 yılları arasında Türkiye'de ekonomi düzelmişti ve Almanya'da artan aşırı sağ, ırkçılık, Türkofobi 253 bin kaliteli Türk'ün geri dönüşünü beraberinde getirdi. Biz onu o zaman Yurttaşı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na araştırıp ve onlara bildirmiştik. Fakat maalesef böyle kurumlar Türkiye'de ciddi çalışmayan kurumlar. Şimdi bunlar geri döndüğü gibi Almanya'ya, Türkiye'den soğuyarak. Fakat bu seçim sonuçlarından sonra benim Almanya'daki Türk STK'larından yaptığım görüşmelerde artık Türklerin yavaş yavaş Almanya'dan Türkiye'ye dönmesi başlarsa şaşırmayalım derim. Zira Almanya'da AfD ve özellikle 3 eyalet parlamentosunda yer alan bunların parlamenterleri söylevlerini daha da arttıracaklar, basını etkileyecekler. Almanya'daki Türklerin konumu güçleşecek. Gelelim Türkiye ilişkilerine. Hristiyan Demokrat ve Sosyal Demokrat iktidar Türkiye'ye soğuk bakıyordu ama yine Sosyal Demokratlarda biraz sağduyulu bir yapı vardı. Şimdi tabii Sosyal Demokratlar bu koalisyon hükümetine girmedikleri için Kürt Demokrat ve Yeşillerle Angela Merkel bir ittifak yapacak. Kürt Demokratların başındaki Stefan Lindner rasizme kaçan ve Almanya'da çok azalan bir şey, yani şaibeli bir politikacıdır. Alman devletinin kredilerini kullanmış, geri ödememiştir. Korkunç bir Türkiye düşmanıdır. Büyük bir olasılıkla Almanya'da Dışişleri Bakanı olacak. Yeşillere baktığınız zaman Cem Özdemir politikasını sadece Türkiye'ye yönlendirmiştir. Bu açıdan yeni hükümet, kurulacak yeni hükümet çok uzun süre olmayacak. Süreli olmayacak. Niçin? Hristiyan Demokratlar ve Yeşillerin aynı çatı altında uzun zaman kalmalarını beklememiz güç. Fakat bu üstü koalisyon Türkiye'nin üstüne çok daha fazla gidecek.
O zaman şu yorumu yapabilir miyiz? Mesela son dönemde Türkiye-Avrupa Birliği müzakerelerinin zaten rafta pratikte aslında dondurulmuş ama tümüyle biraz da tabii Avrupa'daki yeni şekillenmeden kaynaklanacak bir biçimde, işte Brexit sonrası yeni tartışmalardan kaynaklanacak bir biçimde yeniden bir kompartmanlaşarak bir organize olma durumları varken Türkiye-Avrupa Birliği müzakerelerini topyekun artık bitirmek gibi bir şeye yönlendirir mi sizce Almanya'yı? Bu? Çünkü böyle yapamaz. Almanya'nın çok ciddi çıkarları var Türkiye üzerinde. Bu süreci bir şekilde...
Ceyda Hanım, Almanya'nın buna gücü yok. Almanya Türkiye ile ilişkilerin kesilmesini hem Martin Schulz hem Angela Merkel dile getirdi. Almanya ile hep aynı dili konuşan Fransa, Macron dur dedi, bu olmaz. Sonra İtalya, İspanya, Portekiz, Doğu Avrupa ülkeleri, hatta Yunanistan ve Güney Kıbrıs bile buna hayır dedi. Almanya 17 Ekim'e kadar büyük baskılar yaparak belki, biliyorsunuz, ilişkilerin kesilmesi için 28 ülkenin de onay vermesi lazım. Fakat Almanya 16 ülkenin onayıyla 3-2'lik bir çoğunlukta Türkiye ile ilişkileri dondurma kararı çıkarabilir. Çıkardığı takdirde bizim için kötü olan ne? 16 ülkeyle dondurma kararı alıyorsunuz ama bunun tekrar açılması için 28 ülkenin onay vermesi lazım. Fakat Ceyda Hanım, zaten eğri oldu, oturalım bir arada konuşalım. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bitti. İki tarafta birbirine kazık atıyor diyelim de iki tarafta birbirinden ilişkileri kesti. Fakat yüzükleri atmıyorlar. Galiba sonunda Türkiye yüzüğü atacak gibi geliyor.
Öyle mi diyorsunuz?
Avrupa Birliği Türkiye'yi çok oyaladı. Çok kazık attı. Yani bakın şimdi Tayyip Erdoğan'a bu kadar saldıran Avrupa Birliği ülkeleri 2002-2013'e kadar şimdiki Cumhurbaşkanı'nı yere göğe koymuyorlardı. Fakat bu arada da buna rağmen bir üyelik statüsü vermeyi düşünmediler. Bunu da artık Türkiye vakıftır ve bu ilişkiler böyle yavaş yavaş bitiyor. Bitti demiyorum ama bitiyor.
Yani Türkiye bu işi sonunda hani başvurusunu geri çekmeye noktasına gelebilir kastediyorsunuz ama bir yandan da NATO da var. Yani Türkiye'nin batı, tabii bu tartışılıyor ama Türkiye'nin batıyla çok derin bağları var. Hani Avrupa Birliği
yani
üzerinden
Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizi en alt düzeye indirmemiz demek Avrupa'yla ilişkilerimiz kesileceği anlama gelmiyor.
Tabii.
Ülke bu devam edebilir. Fakat Avrupa Birliği Türkiye'ye verdiği hiçbir sözü yerine getirmedi. Bakın 7 yıllık süreç için 4,4 milyar euro öngörmüşlerdi. Şimdiye kadar ödedikleri 200 milyon euro. 2016-2017 yılları için Suriyeli mülteciler konusunda 2 milyar euro vereceklerdi. Onu da vermediler. Demek ki bu olaylara bakarsak Avrupa Birliği Türkiye'ye hakikaten ciddi ki kazık attı.
Ama
onun için Türk, evet.
Hocam peki şunda da bir sıkıntı yok mu? Şimdi tabii biz sonuçta Kopenhag Avrupa Birliği bir kulübe girmeye çalışıyoruz. O kulübün bir takım değerleri var. O kulübün benimsediği şeyler var ve baştan biliyoruz bunları ve o sınırlar içerisinde kendimizi ona adapte edeceğiz. Öyle bir perspektif konuldu çünkü ortaya deniliyor.
Ama hanımefendi.
Şimdi siz şunu haksız şöyle diyelim. Koşul koymakta haksız mı Avrupa Birliği? Yani herkes de buyurun.
Haksız.
Buyurun.
Kesin haksız. Biliyor musunuz? Kopenhag kriterleri 1990'ların başından beri var. Kopenhag kriterleri Almanya'da uygulanmadı göçmenlere karşı. Yunanistan'da azınlıklara karşı uygulanmadı. Macaristan'da uygulanmadı.
Çifte standart diyorsunuz.
Kopenhag kriterlerini Kıbrıs'ın tam üyeliğinde uygulanmadı. Yani Kopenhag kriterleri Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dikte etmek istediği şeyler kendi ülkelerinde uygulamıyor. Yani ben bu konuda yaklaşımınıza katılmıyorum. Hı hı. Türkiye Kopenhag kriterlerini %100 yerine getirse bile olmayı düşünmüyorlardı. Hı hı. Ben artık yavaş yavaş Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri gelişecekse Ankara kriterlerini çıkıp masaya koymasını bekliyorum. Hı hı. Bunda geç bile kaldık. Hı hı.
Hocam şunun için söyledim. Ben de yıllar var ki bu konuda iyi müzakere edilmesi gerektiğini söylüyorum. Ya da eğri oturup doğru konuşulması benim görüşüm olarak değil. Ama argüman bu. O anlamda size sormak istedim.
Değil. Argüman inandırıcı değil.
Evet, çünkü artık tabii darbe girişiminden sonra iyice hukukun üstünlüğü hiçbir şey Türkiye'de hakikaten çok ciddi sıkıntılar olduğu için bunları müzakere etmeye çalışan bir Avrupa Birliği görüyoruz. Öyle bir görüntü var. Başlıklar ve uygulamalar çok çarpıcı bir biçimde ortaya. Binlerce insan KHK ile işten çıkartılmış. Mahkemelerde hak aramak çok zor. Somut kanıtlara dayalı değil, kanaatlerle hüküm veriliyor. Böyle eleştiriler getiriliyor. Hatta kimi zaman...
Hanım,
evet.
Soruyu anladım, bir şey diyeceğim.
Hı,
15 Temmuz 2016'ya kadar darbe teşebbüsü yoktu.
Evet.
Ve o zamana kadar da Avrupa Birliği Türkiye ile son 3 yılda bir başlık açtı.
Evet.
Bir fasıl açtı.
Evet.
O bakımdan kusura bakmayın, yani Türkiye demokrasi kurallarına uymadığı için biz bunu keseceğiz ya keseriz demeye bana inandınız dedi.
Bahane diyorsunuz.
Bana hani bakın 2002-2013 yılları arasında Tayyip Erdoğan'ı eller üzerinde taşıdıkları zamanda açılan ve kapatılan fasıl bir tane.
Evet. Bahane ürettiler diyorsunuz ve doğru evet, söylüyorsunuz.
Evet.
Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum.
Ben
bir şey daha,
ederim.
Bir şey daha, bir de bir Rusya'yı sorayım size istiyorum bu Almanya seçimlerinden sonra, çünkü Rusya-Almanya ilişkileri de çok önemli, özellikle Trump yönetiminden sonra biraz limoni Almanya ile Amerika'nın ilişkileri. Çok kısa, fazla vaktim yok ama o konuda da görüşünüzü rica edebilir miyim? Yeni dönemde, Merkel'in yeni döneminde Almanya'nın Rusya ile ilişkileri özellikle kuzey yakın vesaire üzerinden daha da gelişecek midir sizce?
Ben size bir şey diyeyim mi? Angela Merkel ve Putin arasında eskiden olan buzlar yavaş yavaş eriyor. Zira Trump çok sert bir politika uyguluyor. Özellikle Almanya'ya karşı. Trump bir şeyi hazmetmedi. Almanya tarihsel bir hata yaptı. Sadece Almanya değil, Avrupa Birliği ülkeleri de Amerikan seçimlerinde çok fena kartlarını Hillary Clinton üzerine oynadılar. Ve onun için Trump bunu affetmiyor. Trump iktidarda olduğu müddetçe ben Almanya Amerika ilişkilerinde çok büyük bir düzelme beklemiyorum.
Tamam, çok teşekkür ediyorum. Faruk Şen'le konuştuk. Profesör Faruk Şen'le konuştuk. Bize Almanya, yeni dönemde Almanya ve yeni dönemde yeni Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerini anlattı. Çok teşekkürler katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. Ceyda Hanım, iki şey söyleyeceğim.
Buyurun.
Bunlar o kadar namussuz bir politika uyguladılar ki, yani şimdi tabii ki o halde hepsi korkunç olaylar.
Evet.
Bu adamlar eğer adam olsalar da 2005'te tam üyelik görüşmeleri başladığı zaman Hırvatistan'a davrandıkları gibi bize de davranırlardı.
Evet.
Şimdi demokrasi, tabii ki benim ülkemde gazetecilere yapılan baskıyı biliyoruz, o hali biliyoruz, suçsuz yere adamların atıldığını biliyoruz. Ama bunlar hepsi son bir yıllık olaylar. Ondan evvel neredeydiniz, değil mi?
Evet. Evet, kesinlikle.
Görüşmek üzere.
Teşekkürler,
İyi
çok
günler.
Sağ olun.
İyi
çok,
günler.
Çok teşekkürler. Evet, Faruk Şen'le görüştük, konuştuk. Yeni dönemde Almanya ve Türkiye ile ilişkileri biraz daha sadece Türkiye tarafından bakmaya çalıştık. Archive'dan Black and Blue ile veda edelim. Size yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Bring me light, bring me light, bring me light.
how to love you is rigid and stiff. This is how to love you is rigid and stiff. White and gray in the days, I will always need bleeding out.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.